Halkla İlişkiler 1. Sınıf Açık Öğretim Yayınları 15. Kaset 1. Yüz Sayfa 507 130. Aşağıdakilerden hangisi güzel ve etkili bir sesin özelliklerinden biri değildir? A. İşitilebilir olması, B. Esnek olması, C. Akıcı olması, D. Melodik olması, E. Açık olması. Yanıt D. Sesin melodik olması sadece şarkı söylemede önemli olabilir. 131. Aşağıdakilerden hangisi söyleyiş sanatı ile doğrudan ilgili değildir? A. Sözcükleri doğru ve açık söylemek, B. Vurguları yerinde kullanmak, C. Halk dilini yeğlemek, D. Konuşma yeteneğini kazanmak, E. Kişiliği yansıtan bir sesle konuşabilmek. Yanıt C. Halk dilini yeğlemek söyleyiş sanatıyla doğrudan ilgili değildir. 132. Tonlamayla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Tonlama söze duygu katar, B. Tonlama söze inandırıcılık katar, C. Sesin sert, yumuşak söylenmesidir, D. Sesin alçak, yüksek kullanımıdır, E. Sesin veya hecelerin diğerlerine göre baskılı söylenmesidir. Yanıt E. Sesin veya hecenin diğerlerine göre baskılı söylenmesine vurgu denir. 133. Vurgu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Sesteki anlam ve duygu değişmelerini belirtir. B. Cümle içerisindeki hecenin veya sözcüklerin belirgin söylenmesidir. C. Vurgu olmazsa sözün duygu değeri kaybolur. D. Sözcüklerde vurgu genellikle ilk hecededir. E. Tek heceli sözcükler vurgusuzdur. Yanıt D. Türkçede vurgu genelde sözcüğün son hecesindedir. 134. Ankara sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde cümle vurgusu olarak kullanılmıştır? A. Babam bugün saat 3'te trenle Ankara'ya gidecek. B. Babam bugün saat 3'te Ankara'ya trenle gidecek. C. Babam bugün Ankara'ya trenle saat 3'te gidecek. D. Babam Ankara'ya trenle saat 3'te bugün gidecek. E. Ankara'ya trenle saat 3'te bugün babam gidecek. Yanıt A. Cümle vurgusu yükleme en yakın olan sözcük üzerindedir. 135. Konuşma sırasında kimi sözcük ya da söz öbeklerinden sonra verilen kısa araya ne denir? A. Vurgu, B. Tonlama, C. Durak, D. Diksiyon, E. Ara. Yanıt C. Duraklar soluk alıp verme ile ayarlanır. Ünite 5. 136. Aşağıdakilerden hangisi günlük yaşamda kullanılan konuşma biçimlerinden biri değildir? A. Tanıştırma tanışma, B. Kutlama, C. Özür dileme, D. Yol adres sorma, E. Mektup. Yanıt E. Mektup yazılı iletişim araçlarındandır. 137. Günlük konuşmalarımızla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Doğal olmak, B. Özverili olmak, C. İyi dinlemek, D. Önyargıdan kaçınmak, E. Neşeli olmak. Yanıt B. Özverili olmak konuşmayla ilgili bir özellik değildir. 138. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sohbet ortamının oluşmasını sağlayan faktörlerden biri değildir? A. İçten ve doğal olmak, B. Övünmemek, C. Argo sözleri kullanmak, D. Sözcük seçimine dikkat etmek, E. Dinlemeyi bilmek. Yanıt C. Argo sözleri kullanmak sohbet ortamını bozan sözlerdir. 139. Tanışma, tanıştırmada aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Tanıştırmada kişilerin adlarını bunu yapan söyler. B. Küçükler büyüklere, kadınlar erkeklere tanıtılır. C. Tanıştırırken kişilerin görevi belirtilir. D. Tanışmada el sıkılır. E. Sonra gelen önce gelenlere tanıtılır. Yanıt B. Erkekler kadınlara tanıtılır. 140. Kutlamayla ilgili belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A. Kutlamaya neden olan olay belirtilir. B. Kutlama içten, abartısız yapılır. C. Kutlama sözleri uzun olur. D. Kutlanan bu sözlerden sevinç duyduğunu belirtir. E. Uzakta olanlar telefonla veya kartla kutlanır. Yanıt C. Kutlama sözleri kısa olur. 141. Özür dileme ile ilgili belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A. Görevler ve sözler yerine getirilmezse özür dilenir. B. Özür nedeni açıklanır. C. Açıklama içten olmalı. D. Açıklama sanatlı bir anlatıma dayanmalı. E. Karşı tarafta buna karşılık verir. Yanıt D. Açıklama sade, yalın bir dile dayanır. 142. Yol sorma ve yanıtlamada aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Aranan adres açıkça bildirilmeli. B. Kısa ve açık bilgi verilmeli. C. Belirgin ayrıntılar söylenmemeli. D. Teşekkür edilmeli. E. Yer adları aşamalı belirtilmeli. Yanıt C. Yol üzerindeki belirgin ayrıntılar söylenir. 143. Telefonla konuşmada aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A. Aranan numara doğru bilinmeli. B. Aranan kişi kendini tanıtmalı. C. Telefonu arayan kişi kapatmalı. D. Telefonda normal ses tonuyla konuşulmalı. E. Telefonun yanında not defteri ve kalem bulundurulmalı. Yanıt B. Arayan kişi kendini tanıtmalıdır. 144. Kurum tanıtmayla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Kurum tanıtılırken uzmanlık dilinin terimleri kullanılır. B. Anlatımda sık sık somutlamalar yapılır. C. Genel ve temel anlamlı sözcükler kullanılır. D. Kurum tanıtımında benzetmelere yer verilir. E. Karşılaştırmalar yapılır. Yanıt A. Kurum tanıtılırken uzmanlık dilinin terimleri kullanılmaz. 145. Aşağıdakilerden hangisi ön görüşmede adayın ortaya çıkarılan niteliklerinden biri değildir? A. Özel yaşam, B. Mesleki bilgi, C. Göreve yakınlık, D. Fiziksel görünüm, E. Özel davranışlar. Yanıt D. Fiziksel görünüm ilk aşamada önemli bir unsur değil. 146. Aşağıdakilerden hangisi adayın ön görüşmede dikkat etmesi gereken davranışlardan biridir? A. Adaylar bütün sorulara doğru yanıt vermeli. B. Adaylar içten ve samimi olmalıdırlar. C. Gösterişli giyinmelidirler. D. Sanatlı bir ifade kullanmalıdırlar. E. Konuşmayı yönlendirmelidirler. Yanıt A. Diğer seçenekler adayın ön görüşmede yapmaması gereken davranışlardır. 147. Bilgi edinmek veya bir işi gerçekleştirmek amacıyla belli bir kişiyle yapılan karşılıklı konuşmaya nokta nokta nokta denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Görüşme, B. Ön görüşme, C. Tanıtma, D. Kutlama, E. Telefonda konuşma. Yanıt A. Görüşme, bilgi almayı ve bir işi gerçekleştirmeyi amaçlar. 148. Bir işi gerçekleştirmek amacıyla yapılan görüşmelerde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Amacın açık dille ortaya konması, B. Kendimizi övmeliyiz, C. Davranışlarda ölçülü davranılması, D. Çekinmeden ve içten konuşulması, E. Yanıt alınmada teşekkür edilmesi. Yanıt B. Görüşmecinin kendini övmemesi gerekir. 149. Bilgi edinmek amacıyla yapılan görüşmelerde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Öğrenilecek konu saptanmalı, B. Görüşülecek kişi belirlenmeli, C. Davranışlarda ölçü saptanmalı, D. Görüşme yapılan yer ve kişi tanıtılmalı, E. Kısa notlar alınmalı. Yanıt C. Önceden davranışlarda belirgin bir ölçü saptamak kolay değildir, değişebilir. 150. Aşağıdakilerden hangisi görüşme yapmanın amaçlarından biridir? A. Bir işi gerçekleştirmek, B. Kendimizi tanıtmak, C. Maddi kazanç sağlamak, D. Durumu tanıtmak, E. Anlatımımızı zenginleştirmek. Yanıt A. Görüşmede bilgi edinmek ve bir işi gerçekleştirmek önemlidir. Ünite 6. 151. Aşağıdakilerden hangisi topluluk karşısında yapılan konuşmalardan biri değildir? A. Konferans, B. Söylev, C. Demeç, D. Kutlama, E. Tartışma. Yanıt D. Kutlama günlük konuşma şekillerindendir. 152. Aşağıdakilerden hangisi topluluk karşısında yapılan konuşma amaçlarından biri değildir? A. Bilgi verme, B. Görüş açıklamak, C. Kendini tanıtmak, D. Dinleyicileri etkileme, E. Haber verme. Yanıt C. Kendini tanıtma topluluk karşısında yapılan bir konuşma değildir. 153. Topluluk karşısında yapılan konuşmalarla ilgili belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A. Konuşmalar topluluk karşısında yapılır. B. Konuşmacının kendini iyi kontrol etmesi gerekir. C. Konuşmalar bilgi verme, görüş açıklamak için yapılır. D. Yapılan konuşmalar bir hazırlık süreci ister. E. Konuşmacının fiziksel görünümü önemlidir. Yanıt E. Fiziksel görünüm konuşmayla ilgili değildir. 154. Bir topluluk karşısında bir konuşmacının belli bir konuda bilgilendirme ağırlıklı olarak yaptığı konuşmalara ne ad verilir? A. Konferans, B. Söylev, C. Demeç, D. Panel, E. Yorum. Yanıt A. Konferansın en belirgin özelliği öğretici olmasıdır. 155. Konferansla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Bilgilendirme ağırlıklı bir konuşmadır. B. Öğretici bir özelliği vardır. C. Sanat, bilim, eğitim, ekonomi ve benzeri konularda yapılır. D. Dinleyicilerin gereksinimleri önemli değildir. E. Konferansın belirli bir amaca yönelmesi gereklidir. Yanıt D. Konferansın konusu dinleyicilerin gereksinimlerine göre seçilir. 156. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konferansın niteliklerinden biri değildir? A. Konferansçının alanında tanınmış uzman kişi olması gerekir. B. Konuşma tekniğini iyi bilmeli ve kullanmalı. C. Örneklerini dinleyicilerin yaşamından seçmeli. D. Anılardan, seçme sözlerden, fıkralardan yararlanmalı. E. Sabit, belirli ve değişmeyen bilgilere sahip olmalı. Yanıt E. Belirli ve değişmeyen bilgiler olmamalı. 157. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konferansçının biçimsel niteliklerinden değildir? A. Sesini yerine göre alçaltıp yükseltme. B. Konuşmasına özür dileyerek başlama. C. Abartılı el kol hareketlerinden kaçınma. D. Bakışlarıyla dinleyenini takip etme. E. Zamanı yeterince uygun kullanma. Yanıt B. Konuşmaya özür dileyerek başlanmaz. 158. Bir düşünceyi, inancı savunmak, bunu topluluğa aşılamak amacıyla yapılan konuşma türüne ne ad verilir? A. Demeç, B. Söylev, C. Forum, D. Sempozyum, E. Konferans. Yanıt B. Söylevde bir düşünce savunmak ve bunu topluluğa aşılamak önemlidir. 159. Aşağıdaki yargılardan hangisi söylevle ilgili değildir? A. Bir düşünceyi, inancı, topluluğa aşılamak amacı güder. B. Kamuoyuna kitle iletişim araçlarıyla yapılan bir açıklamadır. C. Söylevde duygusallık ve coşku vardır. D. Bu türün ilkelerini belirleyen sanata hitabet eder. E. Söz söylemenin geleneğini Demosten yaratır. Yanıt B. Kamuoyuna kitle iletişim araçlarıyla yapılan açıklamaya demeç denir. 160. Yetkili birinin bir konuyu kamuoyuna kitle iletişim araçlarıyla duyurmasına ne ad verilir? A. Konferans, B. Söylev, C. Demeç, D. Açık oturum, E. Münazara. Yanıt C. Demeçlerde hazırlanan metnin yazılı ya da sözlü olarak kamuoyuna iletilmesi söz konusudur. 161. Demeçle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Kamuoyuna bilgi vermeyi amaçlar. B. Hazırlanan metnin sözlü veya yazılı olarak kamuoyuna iletilmesi söz konusudur. C. Metni okuyanın ses tonu ve vurgulaması önemlidir. D. Metin okumalara açıklayıcı konuşma denir. E. Metni okuyanın görevi metnin iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Yanıt D. Metin okumalara yorumlayıcı konuşma denir. 162. Bir demeç hazırlanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez? A. Bilgi toplamak, B. Bilgileri kümelemek, C. Bilgileri düzenlemek, D. Bilgileri ayırmak, ayıklamak, E. Bilgileri görsel araçlarla desteklemek. Yanıt E. Demeç hazırlamada görsel araçlar önemli değildir. 163. Bilgileri yazma aşamasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Yazıyı görsel araçlarla desteklemek, B. Dinleyicinin ön bilgilerini kestirebilmek, C. Hazırlanan demeci kendi üslubumuza göre hazırlamak. D. Amaca uygun açıklamalar yapmak. E. Dinleyenlerin düzeyine uygun dil kullanmak. Yanıt C. Hazırlanan demeç kendi üslubumuza göre hazırlanmaz. 164. Aşağıdakilerden hangisi toplu tartışma türlerinden değildir? A. Demeç, B. Açık oturum, C. Panel, D. Sempozyum, E. Forum. Yanıt A. Demeç tartışma türü değildir. 165. Aşağıdakilerden hangisi toplu tartışma türlerinin niteliklerinden değildir? A. Bunlar topluluk karşısında yapılır. B. Konuyla ilgili bilgi ve görüşler belirtilir. C. Konuyla ilgili neden ve sonuçlar açıklanır. D. Demokratik yaşama öğretir. E. Gelenekleri yaşatmamızı sağlar. Yanıt E. Tartışmaların gelenekleri yaşatma gibi görevleri yoktur. 166. Aşağıdakilerden hangisi konuşmacının sorumluluklarından biri değildir? A. Konuyu iyi hazırlamak, B. Yüksek sesle bağırarak konuşmak, C. Hoşgörülü ve saygılı olmak, D. Duygusal olmamak, E. Dinleyicilerin tepkilerini saptamak. Yanıt B. Konuşmacılar yüksek sesle bağırarak konuşmaz. 167. Aşağıdakilerden hangisi yönetici sorumluluklarından biri değildir? A. Toplantı salonunun düzenini denetlemek, B. Konuyu ve konuşmacıları iyi tanımak, C. Sert ve kırıcı davranmamak, D. Dinleyicileri izlememek, E. Eşit konuşma olanağı vermek. Yanıt D. Yöneticiler dinleyicileri izler. 168. Aşağıdakilerden hangisi dinleyicilerin özelliklerinden değildir? A. Konuşmacının sözünü kesmek. B. Katılmadığı görüşleri uygarca dinlemek. C. Konu dışı görüş bildirmemek. D. Konuşmacıları alkışlarla güdülemek. E. Dinlemenin kurallarına uymak. Yanıt A. Dinleyiciler konuşmalara müdahale edemezler. 169. Belli bir konunun değişik görüşlere sahip kişiler tarafından dinleyiciler önünde tartışılmasına ne ad verilir? A. Panel, B. Açık oturum, C. Forum, D. Demeç, E. Sempozyum. Yanıt B. Açık oturumda değişik görüşlerin sözcülerine eşit ölçüde yer verilmelidir. 170. Açık oturumla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Değişik görüşlere sahip kişiler arasında dinleyici önünde gerçekleşir. B. Değişik görüşlere eşit ölçüde yer verilir. C. Oturumu yöneten başkan çıkan sonucu özetler. D. Dinleyiciler tartışmaya katılır. E. Radyo ve televizyonda da yapılır. Yanıt D. Dinleyiciler tartışmaya katılmaz. 171. Aşağıdakilerden hangisi panelin açık oturumdan ayrılan bir özelliğidir? A. Dinleyicilerin tartışmaya katılıp soru sorması. B. Başkanın tartışma sonucunu özetlemesi. C. Tartışmalar söyleşi niteliğindedir. D. Dinleyici önünde yapılması. E. Belli bir konuyla ilgili görüşlerin tartışılması. Yanıt A. Panelde dinleyiciler tartışmaya katılır. 172. Panelle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Dinleyiciler konuşmaya katılabilirler. B. Panelin sonunda belli bir sonuca ulaşılır. C. Bir başkan tarafından yönetilir. D. Başkan öne sürülen görüşleri özetler. E. Panelde amaç görüşleri ortaya çıkarmaktır. Yanıt B. Panelde amaç belli bir sonuç ulaşmak değildir. 173. Dinleyicilerin tartışmaya katıldıkları, soru sordukları ve konuyla ilgili görüşlerini bildirdikleri tartışma türüne ne ad verilir? A. Panel, B. Forum, C. Açık oturum, D. Söylev, E. Sempozyum. Yanıt B. Forumda söz alan dinleyiciler konu dışı özel sorulardan kaçınmalı, soru ve açıklamalarını kırıcı olmadan içtenlikle açıklamalıdır. 174. Sempozyumla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Konuşmacılar sırayla konuşurlar. B. Konuşma süresi sınırsızdır. C. Konuşmalar diğer konuşmayı tamamlar niteliktedir. D. Yöneticinin konuyu iyi bilmesi gereklidir. E. Sempozyum 3-6 kişiden oluşan bir tartışma grubudur. Yanıt B. Konuşma süresi 5-20 dakikayla sınırlıdır. Ünite 7. 175. Radyo ve televizyon konuşmalarında aşağıdakilerden hangisine uyulmaz? A. Somut bir anlatım seçilmeli. B. Cümleler kısa olmalı. C. Doğal davranmalı. D. Giyime dikkat edilmeli. E. Önceden hazırlık yapılmamalı. Yanıt E. Önceden hazırlık yapılmalıdır. 176. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. İş yerlerinde anma törenleri, kutlamalar, sanatsal etkinlikler düzenlenir. B. Toplantıların amacı ekonomik güç kazanmaktır. C. Toplantıları düzenleme görevi halkla ilişkiler biriminindir. D. Kurum yetkilisi açış konuşması yapar. E. Toplantılarda bir de tanıtma konuşması yapılır. Yanıt B. Toplantıların amacı ekonomik güç kazanmak değildir. 177. Topluluk karşısında konuşacak kişi dinleyicilere tanıtılırken aşağıdakilerden hangisi söylenmez? A. Adı soyadı, B. Mesleği, C. Çalışma alanı, D. Konuşma konusu, E. Fiziksel görünümü. Yanıt E. Fiziksel görünüm önemli bir öğe değildir. 178. Başkası için hazırlanan açış konuşmasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A. Etkinliğin adını ve amacını belirtmek. B. Konuklara hoş geldiniz demek. C. Konuşma dilinin değil yazı dilinin ilkelerini gözetmek. D. Anlatımda kısa, açık ve nazik olmak. E. Bu çalışmayı iki örnek hazırlamak. Yanıt C. Yazı dilinin değil konuşma dilinin ilkeleri gözetilmelidir. 179. Yemekli toplantılarda konuşacak olan kurum yetkilisinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Konuşmalar kısa ve içten olmalı. B. Hazır sözler kullanılmalı. C. Konuma ve konuya uygun sözler kullanılmalı. D. Konuklardan biri aynı nitelikte bir konuşmayla karşılık vermeli. Yanıt B. Hazır sözler söylenmemelidir. 180. Sunuş konuşmasını yapacak olan kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Dili çok iyi konuşmalı. B. Törenin amacını bilmelidir. C. Açılış yaparken hoş geldiniz der. D. Giyimi, davranışları ve mikrofonu kullanması önemli değildir. E. Konuşmalara sesleniş ile başlar. Yanıt D. Giyimi, davranışları ve mikrofonu kullanması önemlidir. 181. Aşağıdakilerden hangisinin sunuş metninde bulunması gerekli değildir? A. Konuşmacının adı, B. Konuşmanın konusu, C. Ödülün maddi yönü, D. Gösterinin türü, E. Gösteri topluluğunun adı. Yanıt C. Ödülün maddi yönü önceden belirtildiği için gerekli değildir. 182. Radyo ve televizyon konuşmalarıyla ilgili aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A. Doğal davranma, B. Başarılı konuşmanın ilkelerine uyma, C. Terimlere başvurmama, D. Örneklere başvurmama, E. Hazırlık notlarına başvurmama. Yanıt D. Örneklere başvurulması gerekir. 183. Açılış konuşması taslağı aşağıdakilerden hangisi için hazırlanır? A. Kurum yetkilileri için, B. İş arkadaşımız için, C. Çalıştığımız birim için, D. Basın mensupları için, E. Kurum denetleyicileri için. Yanıt A. Açış konuşması bir kurumun yetkilisine yardımcı olması için önceden hazırlanır. 184. Açış konuşmasıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Özel günlerde kurum yetkilisi açış konuşması yapar. B. Açış konuşması taslağı denetleyiciler için hazırlanır. C. Açış konuşması taslağında etkinliğin adı ve amacı belirtilir. D. Açış konuşmasının anlatımı kısa, açık ve naziktir. E. Konuşmadaki dil, konuşmacının kendine özgü anlatımı olmalıdır. Yanıt B. Açış konuşması taslağı kurum yetkilisi için hazırlanır. 185. Sunuş konuşmasıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Sunuş programları halkla ilişkiler birimince düzenlenir. B. Yazılı program içinde yer alır. C. Sunuş görevini dili iyi konuşan kişilere verilmelidir. D. Sunuş metni önceden hazırlanmalıdır. E. Sunuşu yapan kişi etkinliğin adını ve amacını belirtmelidir. Yanıt B. Sunuş konuşması yazılı program içinde yer alır. 186. Aşağıdakilerden hangisi program düzenleme yönergesinin tanıtım bölümünde yer almaz? A. Afiş, B. Adres, C. Davetiye, D. Basın bülteni, E. Ses. Yanıt E. Ses salon düzeni içinde yer alır. 187. Aşağıdakilerden hangisi program düzenleme yönergesinin gösteriler bölümünde yer almaz? A. Fotoğraf, B. Video, C. Tanıtım, D. Belgesel, E. Sanatsal etkinlikler. Yanıt A. Fotoğraf salon düzeni içinde yer alır. Ünite 8. 188. Aşağıdakilerden hangisi yazılı anlatımın özelliklerinden biri değildir? A. Kalıcı olması, B. Bağlayıcı olması, C. Güvenli olması, D. Belgelere dayanır olması, E. Ortam kısıtlaması. Yanıt E. Ortam kısıtlaması yazılı anlatımla ilgili değildir. 189. Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimde başarılı olmak için göz önünde bulundurulacak ilkelerden değildir? A. Amacı belirlemek, B. Uygun sözcükleri seçmek, C. Biçimsel düzeni belirlemek, D. İletimizi alıcının dilediği gibi anlaması, E. Anlatımın kısa, açık, anlaşılır olması. Yanıt D. İletimizi alıcının dilediği gibi anlaması yazılı iletişimde başarısızlığı gösterir. 190. Aşağıdakilerden hangisi yazılı anlatımın özelliklerinden biridir? A. Konuşma dilinin özellikleri kullanılır. B. Yazılı anlatım kalıcıdır. C. Yazılı anlatım önceliklidir. D. Yazılı iletişimde ortam kısıtlıdır. E. Yazılı anlatım güvenilir değildir. Yanıt C. Yazılı anlatım değil, sözlü anlatım önceliklidir. 191. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Yazılı anlatım kalıcıdır. B. Yazılı anlatım yazının bulunuşundan sonra gelişir. C. Yazı dili konuşma dilinden sonra ortaya çıkar. D. Yazıyla iletişim kurulan kişi ve kurumda olumlu etki bırakmaz. E. Yazılı anlatımda uygun sözcüklerin seçimi önemlidir. Yanıt D. Yazıyla iletişim kurulan kişi ve kurumda olumlu etki bırakır. 192. Aşağıdakilerden hangisi özel mektup değildir? A. Rapor, B. Teşekkür, C. Kutlama, D. Özür dileme, E. Başsağlığı. Yanıt A. Rapor iş yazılarındandır. 193. Aşağıdakilerden hangisi iş yazılarından biri değildir? A. Resmi mektuplar, B. Dilekçeler, C. Telgraf, D. Makale, E. Tutanak. Yanıt D. Makale edebi türler arasındadır. 194. Aşağıdakilerden hangisi iş mektuplarından değildir? A. Siparişler, B. Kutlama, C. Ödeme, D. Yakınma, E. Satış. Yanıt B. Kutlama günlük konuşma türlerindendir. 195. Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimdeki başarımızı olumsuz etkiler? A. İletimizi alıcının dilediği gibi anlaması, B. Anlatımın kısa, açık, anlaşılır olması, C. Başvurduğumuz kuruma uygun sözler seçilmesi, D. Biçimsel düzenin özenli oluşu, E. Amacın yeterince açık biçimde belirlenmesi. Yanıt A. İletimizi alıcının dilediği gibi anlaması, yazılı iletişimdeki başarımızı olumsuz etkiler. 196. Aşağıdakilerden hangisi iş yazılarındaki anlatımla ilgili değildir? A. Bütün iş yazılarında seslenme vardır. B. Yazılı iletişimde yazar ve okur belirlenmez. C. İş yazılarında imza vardır. D. Yazının içeriğinde konu, amaç ve istek belirtilir. E. Saygı, nezaket bildiren bir sonuç sözü bulunmalıdır. Yanıt B. Yazılı iletişimde yazar ve okur belirlenir. 197. Aşağıdakilerden hangisi iş yazılarındandır? A. Makale, B. Deneme, C. Dilekçeler, D. Fıkra, E. Anı. Yanıt C. Diğer seçeneklerdekiler edebi yazı türleridir. Ünite 9. 198. Özel kişilerle iş kurumları ya da bir iş kurumu ile başka bir iş kurumu arasında işle ilgili yazılan yazılara ne ad verilir? A. İş mektubu, B. Deneme, C. Dilekçe, D. Tutanak, E. Karar. Yanıt A. İş mektubu kurumlar arasında bilgi alışverişini sağlar. 199. Aşağıdakilerden hangisi özel mektubun niteliklerinden biri değildir? A. Uzakta olanların başvurduğu bir haberleşme aracıdır. B. Özel mektupların temel niteliği kişiselliktir. C. Her mektup onu yazanın özelliklerini yansıtır. D. Özel mektuplarda özentisiz, yapmacıksız bir anlatım vardır. E. Mektubu yazanlar resmi bir seslenmede bulunurlar. Yanıt E. Özel mektuplarda resmi bir seslenme yoktur. 200. Aşağıdakilerden hangisi özel mektup yazarken uyulması gereken niteliklerden değildir? A. Mektup uygun bir seslenişle başlar. B. Girişte sevgi, saygı, iyi dilek ifade eden sözcükler kullanılır. C. Mektubun sağ üst köşesine tarih yazılır. D. Gelişme bölümünde ayrıntılar verilir. E. Çizgisiz beyaz bir kağıt kullanılmalı. Yanıt B. Sevgi, saygı, iyi dilek ifade eden sözcükler mektubun son bölümünde söylenir. 201. Aşağıdakilerden hangisi iş mektupları kümelerinden biridir? A. Resmi amaçlı iş mektupları, B. Kart, C. Telex, D. Fax, E. Karar. Yanıt A. Diğer seçenekler iş yerlerinde kullanılan yazılardır. 202. Aşağıdakilerden hangisi ticari amaçlı iş mektuplarının amaçlarından biri değildir? A. Mal istemek, B. Şikayette bulunmak, C. Bilgi edinmek, D. Kutlamak. Yanıt D. Kutlama günlük konuşma türlerindendir. 203. Aşağıdakilerden hangisi ticari amaçlı iş mektuplarının özelliklerinden değildir? A. İş mektuplarında amaç açıkça belirtilmeli. B. İş mektupları karşı karşıya görüşmenin yerini tutar. C. İş mektupları kalıcıdır. D. İşleri denetleme olanağını ortadan kaldırır. E. Belge değeri taşırlar. Yanıt D. İşleri denetleme olanağını ortadan kaldırmaz. 204. Aşağıdakilerden hangisi ticari amaçlı iş mektuplarının biçim özelliklerinden değildir? A. Bu tür mektup kağıtları başlıklı olur. B. Mektup karşılıksa ilgi tutulur. C. Mektubun gideceği adres en alt köşeye yazılır. D. Kağıdın sağ tarafına tarih yazılır. E. İş mektupları sonunda uygun saygı sözcükleri kullanılır. Yanıt C. Mektubun gideceği adres en alt köşeye yazılmaz, üst kısma yazılır. 205. Aşağıdakilerden hangisi ticari amaçlı iş mektuplarının içerik özelliklerinden değildir? A. Konu tanıtılır. B. Ayrıntılara girilir. C. Kısa açık anlatım kullanılır. D. Senli benli anlatım kullanılmaz. E. Amaç ortaya konur. Yanıt B. Gereksiz ayrıntılara girilmez. 206. Aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı iş mektuplarının konularından değildir? A. Yakınma, B. Saygı, C. Teşekkür, D. Kutlama, E. Başsağlığı dileme. Yanıt A. Özel amaçlı iş mektuplarında yakınma konusu işlenmez. 207. Aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı iş mektuplarının biçim özelliklerinden değildir? A. Biçimsel bir sadelik vardır. B. İlgi bölümü yoktur. C. Yakınlık belirtilen bir seslenme ile başlanır. D. Başlıklı kağıt kullanılır. E. Adres zarfın üzerine yazılır. Yanıt D. Başlıklı kağıt kullanılmaz. 208. Aşağıdakilerden hangisi çağrı mektuplarının özelliklerinden biri değildir? A. Çağıranın ve çağrıların adı yazı içinde belirtilir. B. Çağrı nedeni ve türü açıklanır. C. Resmi çağrılarda birinci tekil şahıs anlatımı kullanılır. D. Çağrılarda tarih ve saat bildirilir. E. Çağrılar genellikle basılı kart aracılığıyla yapılır. Yanıt C. Resmi çağrılarda üçüncü kişili anlatım kullanılır. 209. Toplantıya çağrılanların toplantıya katılıp katılamayacaklarını bildirmeleri isteniyorsa, çağrı yazısında hangi simgeye yer verilir? A. VCB, B. LCV, C. ACV, D. GCV, E. LBA. Yanıt B. Çağrının alt köşesine LCV, lütfen cevap veriniz, telefonu belirtilir. 210. Aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı iş mektuplarının özelliklerinden biri değildir? A. Kısa olması, B. Nazik bir dille yazılması, C. İlgi bölümünü içermesi, D. Yakınlık bildiren bir seslenme ile yazıya başlanması, E. Uygun bir zamanlamayla yazılması. Yanıt C. Özel amaçlı iş mektuplarında ilgi bölümü yoktur. 211. Aşağıdakilerden hangisi resmi amaçlı iş mektuplarının bölümlerinden biri değildir? A. Seslenme, B. Sayı, C. İlgi, D. Sembol, E. Ekler. Yanıt D. 212. Aşağıdakilerden hangisi işe başvurmada kişiyle ilgili bilgileri içeren bir belgedir? A. Özgeçmiş, B. Çağrı, C. Dilekçe, D. Mektup, E. Kart. Yanıt A. Özgeçmiş, kişiyle ilgili yazılı, somut ilk izlenimleri oluşturur. 213. Aşağıdakilerden hangisi özgeçmiş yazılırken uyulacak ilkelerden değildir? A. Yazılacakları önceden tasarlamak, B. Tasarlananları not etmek, C. Tasarlananları belli bir düzen içinde yazmak, D. Sanatlı bir anlatım kullanmak, E. Ulaşılabilecek adres ve telefonu belirtmek. Yanıt D. Özgeçmişte sanatlı bir anlatım kullanılmaz. 214. Özgeçmişte aşağıdaki konulardan hangisi bahsedilmez? A. Eğitim, B. Deneyim, C. Ekonomi, D. Ödüller, E. Yayın. Yanıt C. Özgeçmişte kişiyi tanıtan eğitim, deneyim ve başarılar önemlidir. 215. Bir kişinin herhangi bir kamu ya da tüzel kuruluşa yazdığı iş mektubuna ne ad verilir? A. Dilekçe, B. Faks, C. Telex, D. Kart, E. Tutanak. Yanıt A. Bir işin durumunu öğrenmek ve yapılmasını istediği bir işi bildirmek için yazılır. 216. Dilekçe yazılırken aşağıdaki ilkelerden hangisine uyulmaz? A. Kurum adı büyük harflerle yazılır. B. Kurumun adı kağıdın ortasına yazılır. C. Amaç metin bölümünde açıklanır. D. Konu ayrıntılarıyla açıklanır. E. Açık anlaşılır bir dil kullanılır. Yanıt D. Konu ayrıntılarıyla açıklanmaz. 217. Kamu kuruluşları ya da özel ve tüzel kişilerin yazılı iletişimde kullandıkları iş mektuplarına ne denir? A. Dilekçe, B. Faks, C. Telex, D. Mektup, E. Özgeçmiş. Yanıt B. Kamu kuruluşlarında faks ile gönderilen mesajlarda öngörülen konularda hemen işlem yapılmakla birlikte doğrulanmasından sonra resmi nitelik taşımaktadır. 218. Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerinde kullanılan yazışma biçimlerinden değildir? A. Özel mektup, B. Faks, C. Dilekçe, D. Yakınma mektubu, E. Duyuru. Yanıt A. Özel mektup, kişiler arasında gerçekleşen bir yazışma biçimidir. 219. Aşağıdakilerden hangisi bir çağrı yazısında bulunması zorunlu olmayan özelliktir? A. Tarih, B. Saat, C. Yer, D. Sayı, E. Tür. Yanıt D. Çağrı yazılarında sayı bulunmaz. Ünite 10. 220. Bir konuyla ilgili inceleme sonucunu bildiren yazıya ne ad verilir? A. Rapor, B. Tutanak, C. Karar, D. Önerge, E. Bildiri. Yanıt A. Rapor bir konuyla ilgili incelem sonucu bildiren yazıdır. 221. Aşağıdaki özelliklerden hangisi rapora ait değildir? A. İnceleme amaçlı yazılardır. B. Raporlar kişisel ve küme raporları diye adlandırılır. C. Raporlar konularına göre adlar alırlar. D. Raporun boyutu içerdiği konuya bağlıdır. E. En kapsamlı rapor gezi raporudur. Yanıt E. En kapsamlı rapor bilimsel araştırma raporudur. 222. Aşağıdakilerden hangisi rapor türlerinden değildir? A. Gezi raporu, B. Gözlem raporu, C. Savcılık raporu, D. Denetleme raporu, E. Fizibilite raporu. Yanıt C. Savcılık raporu genel raporlar arasında değildir. 223. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma raporunun özelliklerinden biri değildir? A. Çözüm ararlar, B. Araştırmanın nedenlerini verirler, C. Belirli yol ve yöntemler kullanılır, D. Tanılama, doğrulama süreçleri vardır, E. Raporlaştırma, ön bölüm, asıl metin, arka bölümden oluşmaktadır. Yanıt B. Araştırmanın nedenlerini değil, karşılaşılan sorunların çözümünü içerirler. 224. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma raporlarının doğrulama aşamasında bulunan verilerden biri değildir? A. Belgeler, B. Kaynak kişiler, C. Ön bölüm, D. Görüşmeler, E. Anket. Yanıt C. Ön bölüm, bilimsel araştırmanın son aşaması raporlaştırma bölümündedir. 225. Aşağıdakilerden hangisi rapor hazırlarken başvurulacak yazılı kaynaklardan biri değildir? A. Röportaj, B. Dergi, C. Gazete, D. Ansiklopediler, E. Mektuplar. Yanıt A. Röportaj, rapor hazırlamada yazılı kaynaklardan değildir. 226. Anketle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Soru listesidir, B. Sorular açık olmalıdır, C. Kapalı uçlu sorularla hazırlanmalı, D. Kapalı uçlu sorularda olası yanıtlar sıralanır, E. Biçimsel özelliklere yer verilmez. Yanıt E. Anketlerde biçimsel özelliklere yer verilir. 227. Aşağıdakilerden hangisi rapor yazmada uyulacak ilkelerden biri değildir? A. Raporun konusuyla ilgili sorun, durum tanıtılır. B. Araştırmanın genel amacı ve alt amaçları yazılır. C. Subjektif bir anlatım kullanılır. D. Anlatım açık ve anlaşılır olmalıdır. E. Ulaşılan yargı tam olarak kanıtlanmalıdır. Yanıt C. Rapor yazmada objektif bir anlatım kullanılır. 228. Raporun ön bölümünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A. Raporun başlığı, B. Ekler, C. Ön söz, D. İçindekiler, E. Raporun sunulduğu kent, kurum, tarih. Yanıt B. Rapor yazmada ekler arka bölümde yer alır. 229. Aşağıdakilerden hangisi raporun arka bölümünde yer alır? A. Kaynakça, B. Çizelgeler, C. Şekiller listesi, D. Raporu hazırlayanın adı, E. Ön söz. Yanıt A. Diğer seçenekler raporun ön bölümünde yer alır. 230. Aşağıdakilerden hangisi rapor yazma ilkelerinden değildir? A. Rapor konusu çok iyi kavranmalıdır. B. Kaynaklar, kişiler iyi seçilmeli. C. Anlatılanlar belli bir plan içinde verilmelidir. D. Tarafsızlık ilkesi korunmalı. E. Anlatım sanatlı ifade taşımalıdır. Yanıt E. Anlatım sanatlı ifade taşımaz. Aksine yalın ve sade bir anlatım taşırlar. 231. Amaçlanan, gerçekleştirilmesi tasarlanan herhangi bir işin gerçekleşebilme koşulları konusunda hazırlanan ön raporun adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Küme raporu, B. Olabilirlik raporu, C. Gözlem raporu, D. Denetleme raporu, E. Bilimsel araştırma raporu. Yanıt B. Bir işin yapılmadan önce gerçekleşebilme koşullarını araştıran bir rapordur. 232. Bir konuda karşılaşılan sorunlara çözüm aramaya yönelik raporun adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilirkişi raporu, B. Gezi raporu, C. Bilimsel araştırma raporu, D. Denetleme raporu, E. Olabilirlik raporu. Yanıt C. Bilginin sürekli değiştiği ve geliştiği günümüzde karşılaşılan sorunları çözmede bilimsel araştırmaya başvurulur. 233. Bir toplantıda söylenen sözleri, herhangi bir olayı ya da durumu bildirip ilgililer tarafından imzalanan yazıya ne ad verilir? A. Tutanak, B. Karar, C. Dilekçe, D. Özgeçmiş, E. Rapor. Yanıt A. Tutanak da bir çeşit rapordur. Tutanakta konuşmalar ve görülen olaylar aynen yazıya aktarılır. 234. Aşağıdakilerden hangisi tutanak yazarken dikkat edilecek ilkelerden biri değildir? A. Konuşmalar ve görülen olaylar aynen yazıya aktarılır. B. Toplantı sırasında söylenen sözler özetlenir. C. Toplantıda alınan karar yazılır. D. Olayla ilgili yoruma yer verilir. E. Tutanakta anlatım açık ve kesin olmalıdır. Yanıt D. Olayla ilgili yoruma yer verilmez. Olaylar olduğu gibi aktarılır. 235. Herhangi bir konuda görüşüp tartışıldıktan sonra ulaşılan kesin yargıya ne ad verilir? A. Tutanak, B. Karar, C. Rapor, D. Özgeçmiş, E. Anket. Yanıt B. Tüzel ve kamu kuruluşlarında belirli konularda görüşme yapılır, belirli kararlar alınır. Buna karar denir ve alınan kararlar karar defterine yazılır. 236. Aşağıdakilerden hangisi karar yazmada izlenecek yollardan biri değildir? A. Karar yazısında sıra nolsu, tarihi, yeri ve saati belirtilir. B. Kararın altı herkes tarafından imzalanır. C. Oturuma katılamayan üyelerin saptanmasına gerek yoktur. D. Oturumun gündemi belirlenir. E. Ayrıntısız, kısa, açık ve kesin bir anlatım kullanılır. Yanıt C. Oturuma katılamayan üyeler saptanır. 237. Bir araştırmanın amaçlarını gerçekleştirebilecek verileri sağlamak amacıyla hazırlanan soru listesi aşağıdakilerden hangisidir? A. İstatistikler, B. Anketler, C. Gözlemler, D. Görüşmeler, E. Röportajlar. Yanıt B. Kitabın sonu. 1 Haziran 2001, sayfa 521.